Merhaba basketbol severler. Dip Çizgi Podcast programının 34. programına hoş geldiniz. Ben Togan
Ben Orçun
Karataş. Bugün Efecan Yavaşgil aramızda değil. İkimiz çıkaracağız programı ama yokluğunu aratmamaya çalışacağız.
Sen
Elimizden
yakıştın oraya ya.
geldiğince.
Efe'nin yerine.
Ya Efecan daha iyi yapıyor abi ya. Benden daha iyi o konuda. Bu
Efecan
şey.
profesyonel bir moderatör.
Evet. Tabii ki konumuz bugün Euroleague. Fenerbahçe dün şampiyon oldu. Obradovic 2013 yılında gelmişti ve ben ikinci olmak için hiçbir turnuvada gelmedim dedi. Euroleague kupasını kazanmak için gelmişti aslında ve 4 yıllık emek, 3 yıldır gelen Final Four sonunda şampiyonluğu Fenerbahçe aldı ve Türkiye ilk defa erkek basketbolunda bir numaralı kupayı kazanmış oldu. Türk spor tarihinin en büyük başarılarından biri, erkek basketbolumuzun da en büyük başarısı diyebiliriz. Milli takımlar düzeyi de dahil buna.
Ülkeye gelen en büyük
Evet, ülkeye
kupa.
gelen en büyük kupa yani. Kupa 2 ve 3'ü almıştık ama 1'i henüz alamamıştık. Obradovic ve oyuncuları bunu yaşattı ülkemize. Şuradan başlamak istiyorum Orçun. Fenerbahçe 18-12 ile bitirdiği normal sezon sonrasında top 16'ya, top 8 ve Final Four'da 5 tane maç oynadı. 3-0 ile geçti zaten. Toplam ortalaması şöyle. 78 sayı attı, 66 sayı yedi. Yani rakiplerini ortalama 66 sayıda tuttu. Çok ekstra bir seviyeye çıktı. Hani Madrid maçından da başlayabiliriz konuşmaya ama bence sanki buradan başlamak daha iyi. Fenerbahçe'nin çıktığı seviye, sezonun doğru zamanda vites arttırması. Ne diyorsun bu konuda?
Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani biz yaptığımız podcastlerde bunu sürekli dile getiriyorduk. Yani hani 30 maçlık bir sezonu bu kadar dar rotasyonla geçip playoff zamanı bu şekilde takıma ritim buldurmak gerçekten çok ciddi bir coaching başarısı. Yani hani çünkü Fenerbahçe unutulmamalı ki sezon içerisinde çok ciddi ana parçalarını kaybetti. Yani Bogdan sakatlandı, Ekpe sakatlandı. Hani ciddi sakatlıklar yaşadı. Ve sakatlıklardan da ciddi hasar gördüğü maçlar oldu. Ama günün sonunda gelinen nokta itibariyle çok doğru bir zamanda, çok doğru bir form grafiği yakaladı ve bunu acayip bir sinerjiye dönüştürmeyi başardı. Burada aslına bakarsam çok ciddi bir makro coaching başarısı var. Yapı kurma başarısı var. Doğru zamanda doğru planlamayla o doğru parçaları beraber hareket ettirme durumu söz konusu. Öncelikle buradan başlamak istedim. Çünkü bu bence işin A planının yani ilk planın doğruluğu ve bunu çok iyi başardı. Obradovic ilk geldiği sene bunu yapamamıştı. Ve hani orada çünkü daha farklı bir basketbol tarzı benimsemeye çalışmıştı. Hani o Bielitsa kadroyla. Ama bu sezon yani böyle sezon içerisinde inişler çıkışlar olsa da ki mesela benim aklıma direkt bir Baskonya maçı geliyor.
Makabi maçı
Maccabi
veya
maçı var. Ama playoff zamanında bildiğin hani bu hani draft yarışlarında falan böyle hani Nitro'yu açma durumu olur ya. Bayağı Obradovic hani playoff Nitro'sunu açtı ve fark yaratarak şampiyon oldu. Bence çok haklı bir şampiyonluk bu arada.
Tabii ki. Yani şeyi söyleyelim. Obradovic Real Madrid'in toplam kupasıyla kupa sayısını eşitledi.
İşte
9 Euroleague kupası var. Ve hani en büyük başarı olduğundan bahsettik zaten. Hani Madrid'i geçerek bir de finale geldi. Hani Madrid aslında bunu da konuşmuştuk sezon boyu. Daha tempolu oynamayı tercih eden Fenerbahçe'ye karşı ters bir yapısı olan. İki takım da birbirine karşı ters gelebilir tabii. Yapıda oynayan bir takımdı. Hani Madrid'i çok rahat geçti. Maç belki 84-75 9 sayıyla bitti ama şu şeyi hatırlıyorum ben Madrid maçında. 7-8 sayıdayken maç Madrid'li oyuncuların yüzü şeydi hani maç dönmez. Daha 15-20 dakika varken 20 sayı gerideyiz. O mesajı vermişti Fenerbahçe. Yani sahada oyunu ele alıp rakibi sindirme kısmını çok iyi yaptı. Fark ne kadar olursa olsun az veya çok.
ya bence bu tamamıyla psikolojik bir üstünlük. Yani Obra'nın takıma böyle de bir artısı var. Yani hani Obra'yı görenler belki de hani karşılarında Lord of the Rings'den Gandalf'ı görüyor gibi bir hisse kapılıyor olabilirler. Yani hani
Mümkün.
öyle bir etkisi var Obra'nın gerçekten. Yani duruşuyla oyuna kattıklarıyla, ruhuyla çok farklı bir noktada. Ben zaten dün hani şampiyonluk sonrasında şunu yazmıştım. Yani Obradovic'e elit ya da büyük koç demek yetmez. Yani hani 16 F4, 9 şampiyonluk, sayısız kupa. Hani bambaşka bir seviye. Benzeri belki bir daha gelmeyecek, göremeyeceğiz. Şimdi Real maçına dönecek olursak, ben burada o psikolojik üstünlüğün yanına şunu eklemek istiyorum. Yani evet, Real Madrid bu ligin kadro olarak belki de en yetenekli takımı.
Lider bitirdiler zaten
Yani
yani.
kuşkusuz. Hani her parçası oyuna farklı bir etki veriyor. Çok geniş bir rotasyonu var. Uzun departmanı belki ligin en dominant uzun departmanı. Çünkü orada 4-5 tane farklı oyuncu var ki oyuna çok farklı işler katabiliyorlar. Ama gel gör ki Lasso gibi bir koça sahipler. Yani
Evet.
hani bence Real'in yani yarı final maçında bu kadar geri kalmasındaki en büyük sebep koç farkı.
İki
Yani
tane şeyi soracağım sana. Biz bunu aslında aşağı yukarı düşünüyorduk da. Ant için Madrid maçında oynamayıp final maçında eğer Olympiakos gelirse, CSKA şüpheli, Olympiakos gelirse onun oynayacağını bekliyordu. Çünkü Madrid'de ayağı hızlı uzunlar var. Olympiakos'un uzunlarının ayak çok hızlı değil. Yani Antic Olympiakos'a karşı önemli bir silah ama Madrid maçında oynamayacak. Bunu bekliyorduk. Yani mantıklı olan, doğru olan bu. Obradovic bunu yaptı. İşin diğer tarafına geldiğimizde, yani Lasso tarafına geldiğimizde, çok iyi bir sezon geçirip hani yükselen yıldız olan Doncic kabul, çok çok büyük oyuncu olacak. NBA draftında belki ilk üçte seçilecek ama bu kadar atmosferi yüksek, deplasmanda oynanan, hani İstanbul'da deplasmanda oynanıyor sonuçta. Maça Doncic'le başladı. Ve o dediğin uzun tercihleri konusunda da mesela Randolph'u kullanma dakikalarında sıkıntılar gördüm ben. Efendim işte mesela Reyes'i hiç kullanmadı
yani
yani gibi.
bence zaten mesele orada, yani tercih hataları. Yani Reyes dedi mesela, hani bence çok önemli bir winner oyuncu. Yani buraları çok fazla solumuş bir karakter. Maça mesela Reyes'i neden başlamadı, bu tartışılır. Çünkü Reyes hem işin psikolojik tarafında sana üstünlük sağlayabilecek sert bir oyuncu, itiş kakış yaratabilecek ve hani takıma ruh katabilecek bir oyuncu. Keza Otello Hunter'ı denemek de gene yani ilk yarı boyalı alanda zaten Fenerbahçe ezdi yani. Bildiğin duvar ördü oraya ve Real tamamıyla dışarı püskürtüldü. Yani hani bütün o pas kanallarını kapadığı yardım savunması, işte o bizim sürekli övdüğümüz o help
Help and
and
recover.
recover. Yani hani eğer Lul'un deliciliği olmasa çembere gitmekte çok zorlanacaktır. Yani hani Lul çok üst düzey bir performans gösterdi. Zaten Lul olmasaydı hani maç çok başka yerlere de gidecekti. Ama hani burada beklenen Lasso'nun oyunu açabilmesi. Şimdi Fenerbahçe'nin çok avantajlı olduğu bir nokta var. O da boyalı alan savunması. Yani orada iki tane kulesi var ve onlar
Zaten Ekpe Udoh'un ortalamaları şöyle. Açık ara MVP seçildi. Çok hak ederek. İki maçta ortalama 14 sayı, 10,5 rebound, 6 asist. 6 asisti var ortalama bu rakam. 3,5 blok ve ortalama 32 verimlilik puanıyla oynadı Ekpe Udoh. Son dönemlerde benim hatırladığım en dominant Final Four MVP'si performansı aslında bu.
kuşkusuz. Yani ben hani bayağı Ekpe'yi Euroleague'in Anthony Davis olarak falan görüyorum. Yani öyle bir etkisi var. Şu noktaya gelecek olursak yani Ayon mesela Ekpe'nin karşısında duramadı. Ne yapılabilirdi? Burada işte Real'in çok avantajlı olduğu bir nokta var. Ne o? Real yay gerisinde ligin en iyi takımı. Yani atıcılarıyla beraber, değil mi? O zaman ne yapman lazım? Eğer karşı rakibin seni boğduysa, yani boyalı alan üstünlüğünü aldıysa o fizikli beşiyle, O zaman Randolph'u 5'e çek, değil mi? Yani 4 tane atıcıyla oyna. Hatta Randolph da atıcı. 5 tane atıcın olsun. Ve isolation oyna. Yani iyi yayıl. Spacing'ini iyi ayarla ve Veseli, Ekpe, Fenerbahçe'nin o fizikli ikiz kulelerine böyle bir antitezde avantaj yaratmaya sağ. Çünkü Veseli yan gerisine gelebilecek bir oyuncu değil. Keza Ekpe de.
Burada şey, şimdi şöyle bir hani yapı deyince aklıma geldi. Obradovic'in takımları Euroleague'de hep hani savunma önceliği, ki asıl kimliği savunma takımı olmuştur. Yani savunmadan kaynaklı oyunlar oynar hep. Panathinaikos'ta da böyleydi zaten.
Genelde sırf koçlar.
Evet, sırf koçlar böyle. Lasso 2011'den beri, eğer yanlış hatırlamıyorsam, Madrid'i çalıştırıyor ve geldiğinden beri tempo, ritim buldurmaya çalışıyor takımını. Hızlı hücumlarla hücum kimliğini kazanmaya çalışıyor. Şimdi senin dediğin noktaya tekrar dönecek olursak, hani püskürttü Fenerbahçe. Madrid sadece 1-2 dakika bir ritim buldu.
İkinci çeyrek.
Koşmaya başladı.
11-0 yaptılar.
11-0 yaptılar ama orada hemen tabii cevap geliyor. Hani maç içerisinde bu ligin en iyi hani hem makro hem mikro olarak zaten muhtemelen yılın koçu ödülünü de alacak Obradovic.
Ya dünyanın en iyi koçu, evet, var karşında yani.
Yani Avrupa'nın en iyi diyeyim ben. Popovic var yani. Evet. Avrupa'daki en dominant, evet, en iyi koç. Evet. Onda, o konuda tartışma yok. Cevap verdi. İşte aynı şekilde Olympiakos maçına gelince bunu da söyleyeceğim. En çok hani maçta hoşuma giden şey şu. Farktan, rakibin yediği farktan ayrı olarak yani Fenerbahçe oynadığı 5 maçta da kendi istediği oyunu oynadı. Rakibe de kendi istediği oyunu oynattı.
Aynen öyle. Biz bunu zaten konuşuyorduk. Yani, yani sadece savunma noktası değil. Obradovic takımları her zaman tempoyu kendi belirlemeyi isterler. Oyunu kendileri kontrol etmeyi isterler. Yani o akışı, o momentumu, hani o ritmi işte ayarlamayı çok iyi biliyor zaten. Hani bakıyor hemen ritim değişti mi? Hemen molayla o oyuna müdahale ediyor ve farklı bir düzlemle geliyor tekrar. Yani o noktaları işte çok iyi ayarlıyor zaten. Bakıyor hemen oyunun gidişatı mı değişti? Momentum ayarı mı değiştirdi? Hemen bir coaching
hamlesi geliyor tabii.
Evet, yani bu zaten alameti farikası yani. Hani oyunun o gidişatını belirleme noktasında bir numara. Ama işte benim bu noktada yani bu aynı şey içiriş için de geçerli. Bence çok kötü bir F4 geçirdi. Yani, yarı finalde bu noktada biz karşılık göremedik. Yani belki Sparopoulos finalde biraz
o kalite farkı vardı.
Denedi.
Evet.
Karşılıklı hamleler yaptı ama orada tabii kadro farkı belirleyici oldu. Ama günün sonunda şunu söyleyeyim, yani yarı final serisinden başladık. Real karşılık verebilirdi kadro olarak Fenerbahçe'ye. Ama Obra hamleleriyle Real'i tamamıyla kendi alışık olduğu düzeninden dışarı çıkardı ve etkisiz bıraktı. Yani mesele oydu.
Şey, bu yani yarı finalde çok uzatmayalım, finali konuşalım. Hı. Biraz istiyorum. Sen deyince aklıma geldi. Mesela Rudy'nin aldığı bir teknik faal, değil mi? Teknik, evet, spor, teknik, evet, faal var.
Karşılıklı. Hani,
spor o mesela momentumu kırmak için yaptı onu Rudy. Çok belli. Hani artık bu İspanya milli takımında da yaptığı şey. Daha önce de yaptı. Mesela Lasson yapması gereken şeyi orada Rudy Fernandez yaptı. Takımın daha farklı bir seviyede, daha başka bir oyunun başka yönüne gitmesi için yaptı. Ve zaten seri ondan sonra geldi eğer yanlış hatırlamıyorsam. Ama şimdi bakıyoruz, J.C. Carroll'ın 21, Lul'ün 28 sayısı var. 50 sayı zaten, bu ikisi 60, takım 75'te kalmış. Daha da önemlisi verimlilik puanı farkı 40.
Korkunç ya. Korkunç yani. Yani.
Şeyi söyleyeyim. Hani Olympiakos maçı da aynı şekilde çok net üstünlükle geçti. 1-2 kez yakalandı sadece Fenerbahçe. 2004'te bir Maccabi'nin Final Four serisi vardı. Önce CSKA'yı yendiler, ardından da Skipper'ı yendiler. O final 118-74 biten, yani Euroleague tarihinde bir daha öyle bir final görmeyiz muhtemelen. Ama onu dışarıda bırakırsak en dominant serilerden biri oldu diyebiliriz. Yani çok özel bir seri oldu. Şimdi buradan hem Olympiakos'un yarı final serisine biraz bahsederek finale geçelim. Şuradan başlayayım ben. Bir kere Olympiakos'u bir takdir edelim.
Evet, yani.
Yani yerli oyuncularıyla buraya geldi. Aslında çok underdog bir kadro bu. Yani kendisinden çok daha güçlü kadroları geçerek buraya geldi ve
%100.
Playoff'ta da 2-1 gerideyken aslında bunu başardı. Son 4 CSKA eşleşmesi Final Four'da 2012 işte 15-17 neyse. Hepsini Olympiakos kazandı ve hepsinde Sporinus'un direkt imzası var aslında. Yarı final maçında da böyle oldu. Hani o dediğin işte Itudis bunu yapamadı ama finalde o etkiyi gösteremedi. Yani istatistikleri de vereceğim ben birazdan.
Abi
İstiyorsan buradan başlayalım.
Spanoş
Finale giden
bayağı
yolda.
yani CSKA maçlarındaki avatar gibi yani. Genelde direkt fark yaratıyor yani. Oradaki yarı final maçını konuşacaksak ilk önce şunu söyleyeyim.
Kısaca orayı da
Evet
bahsedeyim.
yani şunu ben belirtmek istiyorum. Bence yani yılın
Yılın
koçu daha açıklanmadı ama muhtemelen Obradovic'e gidecek.
son senelerde şampiyona veriyorlar. Ondan önce ya NBA gibi değil, hani bizi dinleyenleri hatırlatırım. NBA'de normal sezonun en iyisine veriliyor.
Evet.
Burada öyle değil. Burada bütün genel sezon performansına bakılarak veriliyor.
Ben şöyle bir genel panorama ya bakmak istiyorum. Dediğine kesinlikle katılıyorum ki ben bunu defalarca kere söyledim. Yani bu Oli, o bahsettiğimiz o şampiyonluklar yaşamış 2012-2013 senelerindeki Oli'den çok daha güçsüz bir kadro. Tamam yani kadrosunda bir çekirdek var. Taşıyıcı oyuncuları belli, düzen belli, ekolü çok net. Ama yani tavan olarak ve seviye olarak o Oli değil. Yani o eski Oli değil. Ki takımın en önemli iki oyun yani iki çok önemli oyuncusu yok. İkinci gardı Hackett yardımcı rolde. İkincisi de ana atıcısı Lojeski. Şimdi baktığımız zaman hem F4'teki zaten en düşük bütçeli bir takım hem de kadro olarak en eksik takım. Ve Spanulis de açıkçası F8'e kadar ortalarda yoktu. Yani hani Spanulis F8'ten sonra devreye girdi. Şimdi buraya bu noktaya baktığım zaman Sfarapoulos'u bir kere yani çok büyük bir şekilde alkışlamak gerekiyor. Bence şu Oli'nin bunca eksiğine rağmen finale çıkması bir mucize. Küçük çaplı bir mucize. Yani hem F8'deki 2-1'den Efes'e karşı dönen seri ve oradaki Perasovic'e karşı koç başarısı, oyun başarısı hem de yani yarı finalde CSK gibi dominant bir kadroyu elemeleri bence çok önemli. Yani burada alkışı
Final maçına
vermek istiyorum
geçmeden
yani.
şey söyleyeyim. Ben yazımda bahsetmiştim, hani Olympiakos'un CSK'yı yenmesi için konuşmuştuk aslında. Bir rebound katkısının çok iyi düzey olması lazım. İki, Sponius Printezis dışında CSK'nın görünmeyen, ya görünen aslında ama en önemli yıldız olarak söyleme. Papa Nikola kötü oynuyorsa CSK büyük maç kazanamıyor.
Oli.
Olympiakos büyük maç kazanamıyor. Papa Nikola'nın iyi oynaması lazım. Ve Papa Nikola CSK maçını çok çok iyi oynadı.
Evet yani orada da şu oldu. Yani şunu kısaca söyleyeyim. Oli iyi olduğu noktaları bir tık yukarı
Maksimize
çıkardı.
etti tabii.
Ha, bir tık
Maksimize.
yukarı çıkardı ve hani orada fark yarattı. Yani rebound farkında üstünlük kurdu ve tamamıyla tempoyu aldı yani. CSK'nın temposunu aldı ve kendi temposunu dikte etti. Ve yani Itudis buna maalesef ki benim son dönemlerde en çok beğendiğim koçtur mikro anlamda. Yani resmen
Evet.
uyudu yani hani maç içinde ve o kadar kötü hatalar yaptı ki Dekolo çıkardı, Teodosic'i aldı. Yani kimle oynayacağını karıştırdı. Bir ara tamamıyla yani CSK gibi bir kadro yani sadece hani tepe piken rolünde mı kalır ya? Sadece oradan üretmeye çalıştılar falan böyle hani
Zaten hani koltuğu da sallantı da
konuşuluyor şu an
yani
evet yani
şey,
Blatt'in getirilmek istendiği söyleniyor ama bu tabii daha henüz net bir şey yok.
final maçına geçelim. Yani Fenerbahçe taraftarlar, Fenerbahçeli oyuncular da aslında CSK gelse daha büyük bir daha büyük istekle oynayacaklar. Gerçi zaten yine maksimum da oynadı. Bütün oyuncular, taraftarlar da çok istekliydi. CSK gelmedi ama geçen sene son topta kaçan şampiyonluk geldi. Hani maçı izlemeyen varsa izlemesini öneririm. Net, çok, yani rakibin hiçbir şekilde cevap veremediği bir Fenerbahçe vardı sahada. Bir iki kez dönmeye çalıştı. Yani bir yerde döndü. Hani farkın 4 sayıya kadar indiği bir yer var ama hani bazı basketbol maçlarında skorda geride olsanız bile oyuna alırsınız. Olympiakos mesela CSK maçında geride olduğu dönemde oyunu alarak gelmişti. Fenerbahçe maçında böyle bir şey söz konusu değil. Zaten Fenerbahçe maçı çok net girdi.
İkinci çeyrek bir tek
İkinci
fark var.
İkinci çeyrek fark var.
Oli orada fark yarattı.
Şuradan başlamak istiyorum. Bogdanović kupa almadan gitmek istemiyor demiştik. Bogdanović'in olimpiyatlarda çok iyi bir performans sergilememesi sonrası şey denmişti. Daha Bogdanović bu arada 24-25 yaşında bir oyuncu. Hani Danilović olmayacak hiçbir zaman denmişti. Sence şu an kupayı da aldıktan sonra Fenerbahçe'nin bir numaralı hücum gücü olarak söylüyorum. Bogdanović, Danilović olmuş mudur? Buradan başlayalım hani final serisinde. Bogdanović, Danilović'tir diyebilir miyiz artık?
Bence şu anda deriz ki bu benzetmeyi yapan isimlerden biri de benimdir hatta. Hani yani. Sana ben söylemiştim. Aslında kariyer noktaları da benziyor. Yani Danilović de şampiyonluk sonrası NBA'ye gidip orada mutlu olmayıp geri dönen oyunculardan ve burada tekrar Avrupa'da tekrar şampiyonluk yaşayan isimlerden birisi. Umarım tabii Bogdan için böyle olmaz yani. Yani o NBA'de daha verimli ve uzun bir hani oyunculuk kariyeri geçirir. Ama yani Panathinaikos serisiyle beraber Bogdan'ın çıktığı seviye Avrupa'nın en hani üst düzey iki numarası noktası oldu. Ve dediğin gibi yani gelişimi hala devam ediyor Bogdan'ın. Yani bu onun en üst noktası değil.
Bence de.
Daha da üstüne koyacak. Özellikle NBA'ye gittikten sonra ki bu sezon sonu
Divaç izledi zaten. Aynı Sacramento doğru. Kings büyük ihtimalle alacak.
Evet. Yani zaten hakları da Sacramento'da ve yani fiziki gelişimi de NBA'de hani daha da farklı olacak ve çok daha acayip bir Bogdan izleyeceğimize inanıyorum. Ve şunu da ekleyeyim. Yani belki şu tartışılabilir. Yani Danilović belki çok daha iyi bir şutördü. Ama Bogdan'ın da yaptığı çok başka işler var. Ya. Yani oyunu açma, hani arkadaşlarına pozisyon hazırlama, yaratıcılık konularında Bogdan çok acayip bir oyuncu. Yani
şimdi
bazen bildiğin hani acayip oyun kuruyor yani. Çok fena.
Maça dönelim biraz. Bogdan'ın tek başına guard oynadığı dönemler de var aslında.
Evet.
Ama şu yani ilk çeyrek Fenerbahçe net girdi. İkinci çeyrekten biraz bahsedelim istiyorum ben. Olympiakos'u geri getiren şey neydi sence? Çünkü 16-13 ikinci çeyrek skoru. Hani Olympiakos birazcık oyunu aldı ve 5 sayıya çekti
maçı. Neydi? Şuydu. Orada Spyropoulos bence çok doğru bir coaching hamlesi yaptı ve baktı ki yani hücumda hani çok akan bir Fenerbahçe var.
Yani Kalinic muazzam başladı
tabii,
maça.
Tabii inanılmaz. X faktör oyunculardan birisiydi. Ve hemen bench katkısını devreye sokmak istedi. Yani işte hani orada atıcı beşine döndü. En verimli hücum edebilecek beşine döndü Olympiakos işte. Dominic Waters, Eric Green oyuna girdi. Hani orada delici guardlarla oynamaya çalışıp kendi pozisyonunu hazırlayan oyuncuları işte Papa Petru girdi şutu olan. Ve o şekilde tabii bir de şu da var. Farklı oyuncuları orada hani devreye soktu ama sonuçta Obradovic'de hep aynı oyuncularla oynadığı için maçın bazı bölümlerinde bu oyuncular hani ekmeğe bakarsanız adam 38 dakika iki maçı da ortalama oynuyor. Keza Bogdan falan yani çok maç içinde hani düştükleri anlar oluyorlar tabii ki doğal olarak.
Bogdan
yani,
zaten üçüncü çeyrek bayağı bir dinlendi.
Dinlendi. O yüzden hani orada bir enerji farkı ve bench katkısı farkı oldu. Oli orada geri geldi. Hani bence ama kırılma anı 3. çeyrek maçın. Yani hani çünkü orada bir tam tempo ve momentum Oli'ye geçmişti. Tam yani böyle Oli orada böyle hani rakibini kıstırmaya başlamıştı. Ama işte orada Obradovic kurttuğunu gösterdi yani. Hani baktı ki tamamıyla Oli'nin oyununa döndü. El Greco basketbola döndü yani. Hani bayağı böyle hani ekon devreye girdi. Hemen ne yaptı? Gitti çözüm üretti. Dört uzunla yani işte Bogdan'ı bir numara oynatıp Yanına dört tane fizikli oyuncu koyup Oli'nin bütün o sertlik ve o hani hustle game'ini açtı. Ve hani çok sıkıştırdı üçüncü çeyrek sürekli çembere giderek ve sürekli faul olarak ve hani faul çizgisinden üreterek korudu aradaki farkı. Zaten dördüncü çeyrekte de yani artık Oli'nin o hani inancı kayboldu ve geri gelemedi yani.
Şimdi üçlük yüzdeleri zaten çok net. Fenerbahçe %52 ile attı. 25'te 13 attı. Olympiakos 26'da 9 attı. 4 tane üçlük farkı var zaten. Ama Olympiakos'un kaçırdıkları hep kritik anlarda. Şimdi bunu şuraya getireceğim. Vesey'nin 3. çeyrekteydi galiba. Bir süre biterken attığı bir atış var. Hani kariyerinde pek öyle bir şey yok.
Yok.
Takım halinde Fenerbahçe sezonun algısı en açık maçın en çok içinde kaldığı maçı yaşadı diyebiliriz ki Olympiakos bu konuda hani Avrupa markasıdır. Sürekli maçın içinde
Evet.
kalırlar. Maçtan asla kopmazlar. Hani algılar sürekli açıktı. Fiziken düşmesine rağmen bazı oyuncular. Takım halinde algı çok açıktı ve bu Fenerbahçe her zaman %50'li şut atabilecek bir takım değil. Tabii ki bunda doğru alan paylaşımının etkisi var. İşte ama Kalinic mesela gidip size 6'da 4 üçlük atmaz sezon boyu.
Ama Obra hep doğru noktalarda kalenin içi kozunu kullandı ve çok çok iyi verim aldı yani. Hani mesela Oli maça kalenin içi riske ederek girdi. Orada bir farklı bir matchup zone gibi bir yani yerleşimi vardı. Daha böyle alanı korumaya yönelik bir noktada başladılar savunmaya ve kalenin maça öyle bir girdi ki yani gelen bütün ceza atışlarını, şutlarını çok yüzdeli soktu ve bir anda zaten rüzgarı arkasına aldı yani ve daha da önemlisi ya, ek de maçtan sonra şöyle bir şey söyledi röportaj esnasında yani dedi ki Dark Rivers'dan alıntılayarak hani Dark Rivers bize ki sen çok seversin hani antrenmanlarda hep şunu söylerdi dedi hani siz kendi rolünüzün yıldız olun ve buna çalışın. Fener'de öyle bir şu anda öyle bir takımdaşlık ve kimya var ki yani herkes kendi pozisyonunu bekliyor. Yani topun ona gelmesini ve doğru paylaşımı bekliyor. Yani öne çıkacağı zaman çok iyi biliyor. Kim ne zaman ne yapacak? Yani Bobby mi öne çıkacak? Sulukas mı öne çıkacak? Kalinic'in dakikaları mı gelecek? Ekpe mi oynayacak? Yani bunlar o kadar artık oturmuş ki ve o kadar doğru işleyen bir makine düzeni var ki şaşmıyor yani. Hani maçta da öyle oldu. Kalinic başladı. Farklı oyuncular bitirdi. Ve bu çok önemli.
Şimdi bu hani planlama işte planlamanın üzerine işte maç içerisinde yapılan mikro hamleler, maç hazırlığı çok Olympiakos'un iki kritik oyuncusu. Vasilis Spornis 12'de 2 ile maçı bitirdi. Faulleri çıkarıyor mesela sağ içi isabet olarak.
Printezis.
Printezis 9'da 3 ile bitirdi. Ve yani o iki tane hukuku da son çeyrekte artık maç bitmek üzereyken geldi. Şimdi buna çalışılmış. Özel sadece hani pozisyon bilgisi olarak çalışma değil. Kendini mental olarak da hazırlamış. Yani bir tiyatrocu gibi oyuncular kendilerini hazırlamışlar. Yani Veseli'nin, ben mesela Veseli'den biraz açıkçası korkuyordum. Geçen seneki Final Four'da yaşadığı mental düşüklükten sonra bu sene hem Randolph'a karşı benim beklediğimin çok üstünde oynaması hem de final maçında görev aldığı dakikalarda çok ekstra verimli oynaması, algısının sürekli açık olması. Hani korktuğum şey pek başımıza gelmedi aslında. Bu iyi bir şey. Ama bakıyoruz yani Printez 7 sayıda, işte Sponis 9 sayıda ve Sponis yani tarihin en kötü final maçlarından biri oynadı
Ben böyle bir Spanish
ki
hatırlamıyorum.
şunu da araya bir dipnot olarak gireyim sana vereyim. Hani Sponis ve Obradovic hani kavgalı. Hani
Evet.
basketbol severler bunu biliyordur. Panathinaikos'tan Olympiakos'a gittiği sene işte 2010-2011'de.
Gitme sebebi hatta.
Gitme sebebi evet yani o dönemden beri hiç konuşmuyorlar ve şöyle düşünmüştüm ben. Sponis Avrupa'nın en büyük gardı olarak anılmak için bu maçı almaya çalışabilir hani çünkü Yasikevičius'tan Diamantidis'ten önde değil yani o aynı aşağı yukarı aynı seviyedeler diyelim.
Hatta bence Yesi'den bir tık geride
Yani
olabilir.
bu işte hani subjektif sonuçta hani önde
Evet.
diyenler oluyor, arkada diyenler oluyor ama hani bunu şampiyonluğu alırsa ve Obradovic'i yenerek alırsa resim değişirdi benim
Tarihte
için.
bir ilki gerçekleştirecekti. Yani 4 şampiyonluğu olacaktı ve eğer MVP'de olsaydı bunu yapan
4 MVP yoktu galiba, yanlış
Tony
hatırlamıyorsam.
Koç var sanırım. Yani
3 diye hatırlıyorum Tony
Tony
Koç
Koç
ama.
3 ya da 4 olabilir. Yani Tony Koç'u da geri bırakmış olacak bu plastik döneminden yani. Ona bakmak lazım. Şu anda emin değilim ama hani demek istediğim tarihte bir ilk olacaktı. Ve evet, ben de öyle bir hani motivasyon bekliyordum.
Ama iyi ki zaten olmamış. Yani yapamadı zaten.
Yok,
bizim
zaten
için
oraya
iyi
giremedi
oldu.
Ki. Yani Fenerbahçe o kadar iyi savundu ki Spanolis'i. Hani yani o çünkü oyuna girdiği anlar belli Spanolis'in. Yani mesela o da, Oli'de de öyle bir düzen var. Yani orada da hangi oyuncunun hangi noktada ön plana çıkacağı belli ama hani mental olarak maça dediğin gibi o kadar iyi hazırlanmış ki Fenerbahçe oyuncular. Spanolis'in oyuna direkt etki etmesini engellediler. Ki yani Ekpe gerçekten yani tek başına boyalı alanda bir hani ejderha gibiydi ya. Hani
Fenerbahçe'nin 12 kişilik kadro derinliğinin Madrid ve CSK kadar olmadığını hep söyledik ama burada gözden kaçan bir şey var ve bunun hakkını verelim. Ligin son maçı da olmuş olsa. Fenerbahçe'nin 2 tane NBA oyuncusu var değil mi şu an? Net yani. Yudoh'un da çok ciddi alıcısı olabilir şu haliyle NBA'de. Bogdanovic'in de keza. Hatta Veseli de giderse 5 dakika oynar. Euroleague'de bilmiyorum, bu benim fikrim. Sen belki başka düşünüyorsundur. Onu sormak istiyorum sana. 2 tane NBA oyuncusu olan başka takım yok gibi geliyor bana. Sence var mı? Yani kaliteli oyuncular var ama 2 tane net NBA oyuncusu olabilecek. Hani çünkü sezon şöyle gösterdi. Yudoh açık ara ligin en iyi çember savuncusu. Bogdanovic de Dekolo'nun önüne geçti bu sezon.
Yani Real var. Yani Real, Randolph, Feydol. Bence 2 tane NBA oyuncu. Yani Lulu zaten biliyorsun. Çok
yani istiyorlar. Lulu istiyorlar, evet.
Randolph'u da ben NBA oyuncusu olarak görürüm yani.
Ama Randolph pozisyonu için Ekpe kadar dominant.
Ha, dominant da, dominant mı dersen o tartıştır tabii. Ama
rol alabilir. Yani Avrupa'da rol alacak bir sürü oyuncu var. Ona bir itirazım yok. Hani 5 dakika 10 dakika ama net oynayacak.
Ona katılırım ya. Yani Fenerbahçe'nin bence işte bu da çok büyük bir başarısı. Yani orada yani Gerardini takdir etmek
kesinlikle
lazım. Yani o bir GM başarısıdır. Takıma kazandırdığı ve hani bağlantıda olup yani işte o havuzdaki oyuncuları bulma anlamında çok büyük bir etkin yani. Etkinlik var orada. Hani sadece Bogdan ya da Ekpe için değil bu. Yani hani Datome de keza o bence noktada. Veya hani Veseli de o noktada. Bunlar çok önemli işler. Yani baktığımız zaman evet, şunu da açalım bu arada bence. Hani Fenerbahçe hiçbir Türk oyuncusundan katkı almadığı için eleştiriliyor ama şimdi şunu görmek lazım artık. Endüstriyel bir basketbol var ve bu kadar global bir ve endüstrileşmiş bir pazarın içerisinde de bir takımı hani kendi yerli oyuncuları süre almadan şampiyon oldu diye eleştirmek manasız.
Yani tabii ki Türk oyuncuları oynasa
keşke,
seviniriz. Buna keşke. Bir itirazımız yok. Yani orada ben sadece oyuncuları da suçlamıyorum yani. Çalışmıyorlar evet ama öyle bir hayat planlaması, bunu konuşmuştuk.
Keşke. Neyse
yani şuraya getireyim. Hani Efes'in 96'da iki yabancıyla yaptığı dönem bitti. İkincisi
abi şunu söyle sadece.
Obradovic'in değil ki yani. Obradovic niçin geldi bu takıma? Kupa kazanması için geldi. İşte için oldu yani. Şampiyon. Yani Obradovic görevini yaptı.
Yani şunu da görmek lazım. Yani evet, kendi oyuncularını yetiştirmek, kendi ekolünü yaratmak bunlar çok önemli kuşkusuz. Kızılyıldız gibi bir kulüp bu yüzden çok değerli.
Jalgiris ya da.
Jalgiris. Ama bir yönüyle de şunu artık görmek gerekiyor. Yugoplastika dönemi
bitti.
Geride
evet.
Kaldı.
Bitti, evet. Yani ben de söylemiştim.
Bu şekilde şampiyonluklar kazanamazsınız artık.
Ya vizyonu, yani nasıl diyeyim, mesela Anthony Bennett oynamıyor ama Anthony Bennett'ı draft'ın bir numarasını getirecek bir vizyona sahip. Yani bravo. Bu şampiyonluk sadece Obradovic'in gelmesi değil.
Anthony
şampiyonluk
Bennett hiç dakika almadı ama bu takımın parçası.
Yani salon yapıldı. Çok önemli bir genel menajeri var takımın. Yani ortaya bir proje konuldu. Obradovic getirildi. Obradovic'in dördüncü senesi. Sabredildi. Takım kurması beklendi. Çünkü Obradovic'e sabredemeyen kulüpler var. İşte bir Real Madrid sabredememişti vaktinde. Dördüncü senesinde geldi ve şunun Şimdi şunu da unutmayalım. Obradovic Yunanistan'da Panathinaikos'un yerli oyuncusunu yönetiyordu ama yani Euroleague efsanesi Diamantidis'le çalışıyordu. Bizim hiçbir zaman öyle bir gardımız olmadı ki. Yani bizim son Orhun Önen'den beri çıkardığımız en iyi gard Kerem Tunçeri, Ender Aslan. Şimdi seviye buyken başarı değil. Milli takıma ne faydası var? Bunu söylemeye hakkı yok kimsenin. O ayrı bir sorun. O
%100.
federasyonun derdi. Obradovic'in derdi Türk milli takımı değil ki. Obradovic Türk milli takımını çalıştırması için para almıyor ki.
Aynen öyle.
Ayrıca bunu eleştirenlere şunu da söylemek istiyorum. Kaç tane Türk oynuyor ki diğer takımlarda? Zorunluluk olanları
E
çıkartırsak.
şeyi düşün abi, işte bu en şu anda en altyapı konusunda çok oyuncu yetiştiren kulüp Efes Pilsen. Şu andaki adıyla Anadolu Efes. Furkan'ı Bambit'e
Cedi bayağı
takasladı.
işte.
Cedi ne kadar şey
Samet bir
aldı?
dakika oynamadı abi Euroleague'de. Yani şeyi söyleyeyim buradan. TBL Stat şeyi paylaştı. İşte oyuncular, Türk oyuncular %20'sini falan süre, yani sürenin %20'sini alabiliyor Türkiye'de. Onların da bir kısmı zorunluluktan. Yani şimdi şöyle bir bakıyorsun. Bobby Dixon, Sinan Güler, Cedi Osman. Ersan gelmezse 4 numaramız yok. Bunu yine konuşuruz ama. İşte 5 numaramız Semih takımda değil. Şimdi bu Obradovic'in suçu mu? Federasyonun sorunu mu? Yani buradan bunları geçelim. Yani
Buna da konuşacağız. Çok
evet,
fazla şey var yani.
90'larda değiliz. Yani tabii ki yabancılar olacak. Herkes Olympiakos değil. Yani bu sadece bu spor dalında değil. Bütün spor dallarında bu söz konusu. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Hani bugün çok da uzatmayalım ama hani basketbol ta erkek basketbolunu, çünkü kadınlar da Euroleague'i kazandık. Cinsiyetçi davranmayalım. Voleybolda işte dünya şampiyonlukları falan var. Yani basketbol diye bir çerçeve koyayım. Erkek basketbolunun en büyük başarısını kazandık ama onu galiba tam sevinci yaşayacak kültüre sahip değiliz.
Kesinlikle değiliz. Yani şöyle söyleyeyim. Nasıl sevinmemiz veya nasıl üzülmemiz gerektiğini de ben çok bildiğimizi zannetmiyorum. Bir bilinç dumurluğu var maalesef bizim taraftar kültürümüzde. Hani düşünsene yani Yannakopoulos ya hani Panathinaikos'un başkanı ve hani belki de şu andaki tüm Euroleague takımlarındaki en deli
En arıza.
başkandır. Ama o bile maçtan önce Olympiakos'un şampiyonluğuna çok sevineceğini söyledi. Şimdi biz de böyle bir kenetlenmiştik. Böyle bir hani destek birbirini itme dürtüsü yok maalesef. Hani şey fıkrası var ya işte Türkler cehenneme düşse hani onların başına zebani koymaya gerek yok.
Gerek.
Çünkü onlar yukarı çıkmaya çalışanı ayağından çekip indirler. Bizdeki durum aynen öyle abi.
Çok tabii kutuplaşmanın etkisi var. Ya burada nasıl diyeyim? Toplumsal değişimler de bu süreci etkiliyor aslında. Mesela Anadolu Efes dışında ezeli rakipleri bu arada tebrik etmedi diye haber çıktı medyada. Anadolu Efes'i ezeli rakipten saymamışlar. Yani Galatasaray ve Beşiktaş'ı sayıyorlar sadece. Anadolu Efes tebrik etti. Keza Alper Yılmaz da işte tebrik etti. Oyuncular tebrik etti. Hani
Ki bir
Galatasaray ve
maçtaydı keza.
işte Galatasaray ve Beşiktaş'tan tebrik gelmedi. Yani gelse şık olurdu ama o kadar gerilmiş durumda ki taraftarlar birbirlerine küfür ediyorlar. Alakasız şeylerde, yani Fenerbahçelilerin Galatasaray'a küfür ettiğine dair videolar var. İşte Olympiakos Final Four esnasında. Ya tamam, kimin yaptığı önemli değil ama bu video sosyal medyada dolaşıyor. Şimdi bu şekilde birbirini geren bir toplum olduğumuz zaman böyle hani sevincimiz de saçma, işte hüznümüz de abartılı.
Her şeyimiz
Çok
eksik ya.
arabesk bir toplum haline geliyoruz
Her
aslında.
şeyimiz eksik yani. O kadar maalesef bu noktada geriyiz ki hem bilinç olarak hem de artık kodlamalarımız olarak diyeyim. Maalesef hani bu Avrupa'daki işte hani o taraftarlık olgusundan çok maalesef aşağıdayız.
Ya şunu söyleyeyim hani son. Cleveland geçen sene Golden State'in evinde kupa kaldırdı abi. Hiçbir şey oldu mu?
Olamaz ki.
Olamaz abi. Burada
Sıkıyorsa olsun yani.
tersini düşünemiyorum abi ben ya. Hani hakikaten
E
tersini
şeyi
düşünemiyorum
hatırla.
yani.
2008-2009 sezonu
Evet.
Efes'in
Evet.
Fenerbahçe'yi yenip
Evet.
Aptitex'te şampiyon olduğu
Evet.
sezon.
Sandalyeler uçmuştu.
Yani
Yüzlere tartaklanmıştı. Evet hatırlıyorum.
bildiğin yani
Meydan savaşı çıkmıştı.
evet abi, yani o oyuncuları zor kaçırmışlardı saha içinden.
Yani bu ateşli taraftar diye sürekli övünüyoruz ya, bu Akdeniz hattı onunla çok övünür. Ateşli taraftarımız var, ateşli taraftarımız var, ama yani bu vandallıkla ateşlilik taraftar olma duyguların şiddetli olmasını birazcık ayıralım. Yani buna gerek yok. Keza aynı şekilde Sevinç'te de yani.
Çünkü
Çünkü
bundan
bu
önce çok
örnek
güzel
o.
bir şey söylemiştim bu arada. Yani hani Akdenizlilik iyidir. Sizi daha tutkulu yapar ama bir yana da kötüdür. Yani bilincinizi sarsar gibi bir böyle hani onun söylemi var.
Şiddete meyil işte söz konusu oluyor. Ama yani böyle bir yapı içerisinde tekrar maçla ilgili bir not aklıma geldi. Onu söyleyeyim. Hani Türk oyuncuları oynamadı diyoruz ama Ahmet 1 dakika süre aldı ve o 1 dakikada istekle bir bloğu var. Yani onu görmek lazım. Yani maç bitmiş. O bloğu yapması kimse ona bir şey demez. Hani takım Fenerbahçe'nin geldiği seviye takımdaşlık senin dediğin. Sadece oyuncu kalitesi değil. Takım kimyası, takımdaşlık, inanç, tutku, algıların açıklığı, birbirine bağlılık, işte arkadaşlık ne derseniz deyin. Burada birçok şey söyleyebiliriz. Hani diğer kulüplere örnek olması lazım. Çünkü
Ya
Serie A artık Euroleague şampiyonluğudur
çok
Türkiye
çok
için.
güzel bir yerden açtın konuyu. Yani, maç sonunda bir video gördüm. Ekibe koşturarak geliyor yani böyle hani obra obra diye bağırıyor ve gelip hani soyunma odasına sarılıyor. Bence bu çok net bir gösterge. Yani bu ama işte Obradovic gibi bir koçun veya onun ayarında koçların yapabileceği bir şey. Yani oyuncular sahaya çıktıkları için çıktıkları zaman Obradovic için ölmeye hazırlar. Yani hani o kadar zihinlerine girebilmeyi başarmış bir koç ki öyle bir karakter. Yani bunu sadece koçluk olarak görme bu arada. Yani ben Obradovic'i bir sev olarak görüyorum. Yani çünkü yaptığı o kadar çok olay var ki yani, yani bayağı yıldız yönetiminden tut planlama, programlama yani hani birçok şey var kattığı. Sadece hani taktik, teknik detaylar değil. Yani oyuncuları yönetme, insanları yönetme hatta, inandırma, vizyon. Bunların hepsi çok önemli şeyler ve hani bu noktada işte onu gördüğün zaman evet bu bir takım diyorsun yani. Bir oyuncun gelip sana öylesine sarıldığı zaman sen şunu diyebiliyorsun ya. Bu oyuncu bu adam için sahada hani her şeyini verir. Yani kanının son damlasına, terinin son damlasına kadar her şeyini koyar ortaya. Onu yapabilmek gerekiyor. Ve bunu da yapabilecek koç sayısı maalesef ki çok fazla değil.
Değil evet. O zaman
Bu arada aklıma
tabii.
geldi.
Başka notum varsa buyur.
Şunu da ekleyeyim. Obradovic maç sonu çok güzel bir basın toplantısı yaptı. Orada çok önemli detaylar var. Alınabilecek örnek olarak alınması gereken. Şunu söyledi. Aslında orada Türk oyuncular kendi üzerlerine alabilirler yani eleştiriyi. Şunu dedi. Ya ben dedi hani takımlarımda pasaporta inanmam dedi. Yani benim için oyuncuların rengi, dili, dini önemli değildir dedi. Ve ardından da şunu söyledi. Ben dedi hala açım dedi. Yani ve bunu 9 şampiyonluğu olan 16 tane F4 görmüş ve çalıştırdığı her takımda kupa kazanmış birisi söylüyor. Ben hala saat 9'da salona geliyorum ve bütün gün boyunca gece 11'e kadar sadece basketbol düşünüyorum dedi. Ve çalışıyorum dedi. Benim amacım dedi basketbol dedi. Benim için basketbol hiçbir zaman araç değil dedi. Ama dedi
İş
bazı
ahlakı. Yani
yani
muazzam bir
sadece
şey.
iş alakası da değil abi. Bunu sadece
Tutku yani.
iş ahlakıyla açıklayamazsın. Bu bambaşka bir şey. Yani bu kazanmaya alışkın isimlerde gördüğümüz bir şey. Sadece basketbol içinde de değil yani farklı alanlarda. Ve oradan şunu söyledi. Yani bazı oyuncuların dedi amacı basketbol değil dedi. Basketboldan daha çok sevdikleri şeyler var dedi. Araçları basketbol dedi. Şimdi bu çok önemli bir şey aslında. Yani
Bu mesaj biraz gönderdiği Türk oyunculara
bu
gitmiş
çok
gibi geliyor.
önemli bir şey. Yani bizim hani bu sadece basketbol sporu için değil, oyun için değil. Yani bu aidiyeti ve o çalışma isteğini, azmini yaratabilmemiz gerekiyor. Yani Obradovic gibi dünyanın en iyi koçlarından birisi bile ben hala açım diyorsa artık bir zahmet oyuncular
ya 20 yaşlarında tok olmasınlar.
Doğru evet. Diyorsun, evet. Oldum demesinler yani.
Çok çok az karakterdir aslında bir şey tabii bu. Hem böyle bir karaktere hem de böyle bir zekaya sahip olmak zaten çok nadir görünen bir
durum. Aynen öyle. Şey çok komikti bu arada, onu da güldüm, onu da söyleyeyim. Böyle sosyal medyada gezinirken gördüm, çok güldüm. Hani bu eleştirilere, hani Fenerbahçe'nin en büyük avantajı Türk oyuncularının oynaması diye bir şey de görmüştüm. Bunun üzerine çok böyle hani ironik oldu ama bayağı güldürmüştüm onu yani.
Başka bir notun var mı?
Ya şunu da söyleyelim. Yani çok önemli bir başarı. Yani bizim hani gururlanmamızı sağlayan, göğsümüzü kabartan bir başarı. Yani arada çok farklı kupalar kazandık dediğin gibi. İşte Euro Challenge, Euro Cup şampiyonlukları oldu. Kura kupasından sonra ama Euro League şampiyonluğu çok başka bir seviye. Bu bence diğer takımlarımız için de çok önemli bir kıstas artık. Hani kupanın kazanılabilir olduğunu görmek açısından ve kupanın Türkiye'de kalması açısından diğer kulüplerimiz de bundan sonra hani, hedef kulüplerimiz diyeyim. Efes Pilsen gibi, işte Galatasaray gibi, keza başka bir yapılanma içerisinde olan Beşiktaş gibi bundan sonra hani kıstaslarını bu noktaya göre almak durumundalar.
Yani, her sene şampiyonluk olmasa da Final Four alışkanlığı olan takımlar çıkarmak gerekiyor aslında. Yani Fenerbahçe artık Final Four alışkanlığı evet, olan bir takım.
Yani hatta bana sorarsan 3 yıl arka arkaya F4 yapmak belki şampiyon olmaktan daha değerli.
Kesinlikle. Yani önemli olan sürekli Final Four'da yer almak. Yani o kupa geliyor bir şekilde.
Sürdürülebilirlik evet. Abi. Sürdürülebilirlik. Fenerbahçe ilk yılında yarı finalde elendi. İkinci yılında finalde kaybetti. Üçüncü yılında o kupayı eze eze aldı. Yani olay bu zaten. Hani önemli olan o devamlılığı sağlayabilmek. O hani yapıyı doğru kurabilmek. O yüzden umarım bu bizim açımızdan çok önemli bir dönüm noktası olur.
Umarım. Bu arada arkadaşlar son şeyi de hatırlatayım. NBA programı yapacağız. NBA'de sezon devam ediyor. Biraz sıkıcı geçiyor playoff'lar.
Abi yani yapalım da gerçekten yapma isteğimiz yok. Çünkü yani hani Golden State ve Cleveland rakiplerini darma duman etmiş durumdalar. Yani.
Artık konuşacağız. Yine yazın da Eurobasket'te vakit bulursak programımıza devam etmeye çalışacağız. Yani Euroleague bitti diye dip çizgi programı bitmiş.
Abi daha playofflar başlıyor.
Daha yani. Türkiye Ligi playofflarını da konuşacağız aynı şekilde, iyi hatırlattın. Fenerbahçe'yi bu büyük başarısı sebebiyle tekrardan kutluyoruz. Başta Fenerbahçeliler olmak üzere bütün Türkiye'ye kutlu olsun.
Başta Obradovic.
Görüşmek üzere.
İyi bakın kendinize.